Sport Time.
Bir ses, bir tişört ve yeni bir tutku. Evde oturmuş 21 yaşında olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünüyordum. Yıl 1989'du. Bir ara televizyondan gelen şahane bir sesle ilkirmişim. Ses öylesine çarpıcıydı ki az önce düşündüğüm her şeyi tamamen unutmuş, kendimi bir anda ekran başında bulmuştum. O güne kadar adını bile duymadığım bir spiker, biraz sonra başlayacak tenis maçı hakkında detaylı bilgiler veriyordu. Evet sevgili tenis severler, 1989 Amerika Açık tenis turnuvası yarı finalinden hepinize merhaba. Az sonra Alman raket Boris Becker ve Çekoslovak rakibi Ivan Lendl arasında oynanacak müthiş bir yarı final mücadelesine tanıklık etmek üzereyiz. Bu cümleden sonra 3,5 saat süren o maç nasıl başladı, nasıl bitti anlayamadım. Maçın kalitesi bir yana, spikerin endişeden uzak sakin yorumları, abartısız anlatımı mücadeleyi daha da izlenir hale getirmişti. İçimden tenisi bilen veya bilmeyen herkes bu maçı rahatlıkla takip etmiştir diyordum. O gün öyle bir maç izlemiştim ki bugün bile tenis tarihine geçen destansı bir mücadele olarak hala hatırlanır. Yıllar sonra TRT Ankara Radyosu'nda çalışmak gibi olağanüstü bir şansı elde ettiğim günlerde yayın odasından gelen o tanıdık sesi bir kez daha duydum. Anonsunu bitirmesini heyecanla bekledim ve daha sonra koşar adımlarla yanına ulaştım. Yılların deneyimiyle karşımda duran o ses, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Fahri İkiler'di. Hemen tenis hakkında ne biliyorsam sizden öğrendim. Hatta sizin anlattığınız o kadar çok maç izledim ki, hele o Lendl-Becker finali yok mu? Dediğim anda yüzünde hemen bir gülümseme belirdi. Aynı maçla ilgili enstantaneleri tek tek hatırlatırken bana İzmirli bir arkadaşından sonra bu kadar detaya inebilen bir izleyicisini ilk kez gördüğünü söyledi. Bu sefer yüzünde güller açan bendim. Konuşmamızın sonunda Fahri abi dedim, ben o maçı izlediğimde ilk dikkatimi çeken şey kuşkusuz senin sesindi ama asıl aklımda kalan Lendl'ın tişörtü oldu. İnanır mısın? Hatta gidip aynısından kendime de aldım. Son derece nazik, işinin ehli ve inanılmaz deneyimlere sahip bu spiker kahkahalara boğuldu. Cevaben, Özkan dedi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Spor seni bir ses, bir tişört kendine çekmiş olsun da detaylar hiç fark etmez. Dilerim spor sevgin daim olur. Şimdilerde 50'li yaşların aslında ne anlama geldiğini düşünüyorum ve 50 yaşında biri olarak 20'li yaşların başında olmanın nasıl olduğunu biliyorum. Tıpkı Orson Welles'in o ünlü eserindeki gibi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi televizyonum yine açık ve ilk sırada yine spor müsabakaları var. Bu vesileyle spor yayıncılığının, tenis yayıncılığının TRT'deki duayen ismi Fahri İkiler'i Spor Daima ekibi olarak ben de kalemlimle Özkan Pekesen olarak bir kere daha anmak istiyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT'nin sesi olarak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak, dış yayınlar olarak ve memleketim FM olarak. Özkan Pekesen'in yazdığı metinle başladık programa ve şu anda Özkan Pekesen tam karşımda. Bugün tenisi konuşalım istiyoruz. Özkan'ın da yazdığı metinden yola çıkarak 1989 diyor Özkan yazdığı metinde ta 32 iki yıl önceye götürüyor dinleyicileri ve bizi. İçinizde mutlaka şu anda Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri olarak da bu yılları, bu spor müsabakasını hatırlayanlar çıkacaktır. Ama çok büyük bir çoğunluk için tabii ki 1980'li yıllar tarihte kalan yıllar. Çünkü dünya nüfusu gittikçe gençleşiyor bir taraftan da. Özkan, merhaba diyorum sana.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Özkan. Yine senin kaleme aldığın bir metinle başladık ve tenisi konuşalım istedik seninle. Biliyorsun önceki haftalarda her program için bir başlık koyarken sıraya tenisi de koyalım istemiştik ve işte o program geldi, o hafta geldi. Bugün senin bu yazdığın cümlelerle tenisi biraz enine boyuna konuşalım. İstersen 1989'a yazdıklarının dışında da çok kısa gidelim. O finali kim almıştı?
Şimdi finalin galibi Becker oldu. Hı-hı. Boris Becker, yani Alman raket. Hı-hı. Ve son derece gençti. Yani hatırladığım kadarıyla 18'ine gelmemişti yani. Hı-hı. 17 yaşında olması lazım. Fakat karşısındaki raket, inanın bugün yani bugün oynasaydı, eğer tenis oynasaydı, belki bir Federer etkisi yaratabilecek kalitede bir oyuncuydu. Ivan Lendl'dan söz ediyorum. Çek raket. Hı-hı. Ki o dönem gerçekten çok uzun süre dünya sıralamasında bir numarada kalmıştı. Fakat ilginç bir şeyi vardı, huyu vardı diyeyim artık. Finalleri oynar ve kaybederdi. Ama öyle sayılar alırdı ki bazen onu izlediğin zaman derdiniz ki yani bir sayı ancak ve ancak bu kadar şık ve estetik alınabilir. İşte bu adamı Boris Becker o gencecik yaşında Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda 7-6 kazandığı setler sonucunda yendi ve gerçekten bütün dünyada artık iyice tanınır hale geldi. Fakat maç da bir taraftan bir tenis maçı olmaktan çıkmış bir estetik ve genç enerjinin mücadelesi açısından, olması açısından hakikaten seyre değerdi. Bir sayı olduğu zaman evet, karşıda bir gençlik, bir kas gücü ve bir kararlılık, hem de çok gençte olmasına rağmen böyle bir şey görüyordunuz. Diğer tarafta alınan sayılarda da inanılmaz bir estetik görüyordunuz. Dolayısıyla maçın kim aldığını bile, yani kimin alacağını bile belli bir süre sonra umursamaz hale geldiğiniz inanılmaz keyifli bir maçtı. Çünkü metinde de belirtmeye çalışmıştım. O yüzden halen destansı bir maç olarak
hatırladım. Yani bir sanat etkinliği gibi izledik diyorsun, taraf tutmadan değil mi? Taraftarlar da hakikaten o her sayıda bir o tarafa bir tarafa gönüller gitmiş. Senin anlattıklarından da yola çıkınca bir tarafta gençlik var, bir tarafta tecrübe var. Bir anlamda onların da bir rekabeti gibi olmuş ve gençlik kazanmış. Aslında gençlik genellikle bir aşamadan sonra tecrübe karşısında kazanabiliyor. Böyle de bir şey var sporda özellikle.
Bu gerçekten böyle oluyor ama maçın aklımda kalmasının asıl sebebi, maçı izlerken kazananın hani böyle ister istemez bir şey izlediğiniz zaman bir tarafı tutmaya başlarsınız, yani gönlünüz tabii ondan olur. Bu maçta gönlümüz sadece oynanan tenisin kalitesinde ve yani kimin kazanacağını unuttuğumuz bir maçta.
Ve maçın uzamasından yana belki de, değil mi? Daha fazla izleyebilmek adına.
Aynen, çünkü böyle bir şöleni bir daha kolay kolay göremeyeceğinizi, tenise belki bir tenisçi kadar vakıf olmasanız bile bir izleyici olarak hakikaten bir daha böyle bir tenis maçı olur mu diye düşünmeye başlıyorsunuz. Kimin kazandığının önemi ortadan kalkıyor. Çünkü ortada tek kelimeyle bir tenis karnavalı var. Oraya kendinizi kaptırıyorsunuz.
Sevgili Özkan,
o maç bana hep bunu hatırlattı.
Sevgili Özkan, Lendl şu anda sanıyorum, bu birazdan konuşacağız o detayları da, dört büyük turnuvayı, Grand Slam diye tanımlanan dört büyük turnuvayı. Bunlarda hala yorumlar yapıyor diye hatırlıyorum Ivan Lendl. Ciddi manada maç arkası yorumları yapıyor diye, maç analizleri yapıyor diye. Doğru mu hatırlıyorum, yanılıyor muyum?
Şimdi Ivan Lendl öyle bir karakter ki belki de tenisin gelmiş geçmiş en ünlü ismi olabilirdi. Ama ona bir takım yakıştırmalar oldu. Çünkü maç anında yaptığı karakteristik bir duruşu vardı. Hı hı. Mesela çok soğuk olduğu söylendi. Hani hı hı, kimi tenisçiler daha sıcaktır, seyirciyle bir iletişim kurarlar. Hı hı. Ivan Lendl'ın çok soğuk olduğu, bir film artistine benzediği. Yani o kadar çok şey söylendi ki onunla ilgili. Hı hı. Nedendir bilinmez. Çok önemli finalleri kaybetti. Ama kaybederken bile hani bir söz vardır ya, galiptir bu yolda mağlup gibi.
Evet.
Gerçekten o söze çok yakışan bir tenisçiydi. Yani çok insan onu sevdi. Birçok insan da onu biraz görüntüsü ve soğukluğundan dolayı biraz uzak tuttu sanki kendinden. Hı hı. Ama o tenisten hiç kopmadı. Bugün teniste çok önemli isimlerin antrenörlüğünü yaptı. Mesela bir İngiliz oyuncu var. Birazdan aklıma gelir. Hemen söylerim. Hı hı. Son dönemde epey bir şey yaptı. Ünlü oldu. Yani sürekli önemli tenisçiler de onun kendi mantalitesinden yaralanabilmek, o soğuk duruşundan, maç anında istediği kadar üst seviyede olsun bir şey. Maç yine o psikolojik etkinliğini çok net olarak sergilemesi falan çok ilginçti.
Şimdi senin...
Kaybetmesi de beraberinde bir hayret verici bir durumdu.
Şimdi senin
sanki o... onun o korkusuzluğu karşı tarafa bir ters motivasyon oluyordu. O kadar kendine güvenli bir isimdi ama tekrar sorunuza dönersem, evet bugün halen Wimbledon'da olsun, Amerika Açık Tenisi'de olsun, Avustralya'da olsun mutlaka konuk alınıyor önemli televizyon kuruluşları tarafından. Ivan Lendl'a çok detaylı ve zaten işin ehli bir isim olduğu için kimseye sormayacak sorular soruluyor. O da kendince cevaplar veriyor tabii ki.
Şimdi senin o cümlelerinden yola çıkarak devam edelim. Hani biraz mesafeliydi, soğuktu dedin. Aslında dünya sıralamasına baktığımızda tenis çok büyük kitlelerin hala sürekli takip ettikleri bir spor dalı gibi görünmüyor. Bu dünya çapında çok büyük paraların da döndüğü bir etkinlik ve çok estetik hareketlerin hakikaten izlendiği bir etkinlik. Ben de 30 yıldır hani iki evlat büyütürken çoluk çocuk 4 büyük turnuvayı, 4 Grand Slam'i sürekli izlemeyi yeğleyenlerdenim. Hala ömrüm oldukça da izleyeceğim çünkü inanılmaz keyif veriyor bana bir tenis maçını izlemek. Seninle daha önceki konuşmalarımızda da hep buna vurgu yapmıştık. Burada yayında da onu belirtmeni istiyorum. Dünyadaki en zor ilk 3 spor dalından biri değil mi tenis? Mesela bunu, evet, birçok dinleyici öyle mi diye karşılayacak bizim bu tespitimizi ama bu ciddi bir bilimsel araştırmanın sonucu.
Şimdi dağcılıkta buza tırmanma diye bir şey var. Yani bir bölüm var. Tamam, dağa tırmanıyorsunuz ama belli bir süreden sonra buza tırmanıyorsunuz. Veyahut da çok daha ağır sporlar düşünün. Kimi tenis maçlarının 4,5 saat sürdüğü oluyor.
Tabii.
Yani öyle bir fizyonomi istiyor ki ve öyle bir atıyorum mesela göz sağlığı istiyor ki. O kadar çok detay var ki. Çünkü gözle birebir çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Müthiş kaslarınız olabilir ama aynı oranda müthiş gözlerinizin olması gerekiyor.
Tabii.
Bütün bunları yan yana getirip bir tıpkı sayılar gibi topladığımız zaman zorluk derecesi burada çıkıyor. Halbuki bir tenis maçını izlediğimiz zaman bir dağa tırmanışıyla karşılaştırmanız ilk bakışta mümkün değil, öyle değil mi?
Tabii.
Ama 4,5 saatlik bir şeyi, evreyi düşündüğünüz zaman hele oradaki o psikolojik şeyi, baskıyı, kimi zaman 6-6 devam ettiği zaman maçı mesela hep duymuşsunuzdur, tie break'lere gidişi. Bit maçın bir oraya gidişi, bir buraya gelişi, aradaki molalar, yani gerçekten bir insanın psikolojisinin mesela inanılmaz sağlam olması gerekiyor. Hani kimisi gerçekten çok iyi bir sayı aldıktan sonra rahatlayabiliyor, karşı taraf iyice sinebiliyor. Yani o kadar farklı şeyleri var ki, hani oyuncu ve insan karakterine göre de çok değişen bir spor bu. Lendl'a zaten soğuk demeleri o. Ama mesela Steffi Graf'a herkes soğuk olmasına rağmen, örneğin bir tenisçi, son derece de sempatik buluyordum.
Evet.
Ya demek istediğim mesela Federer bugün bambaşka bir klas sergiliyor. Mesela Djokovic, yani yine aramızda konuşmuştuk ya.
Evet,
tamam,
Djokovic.
İyi bir tenisçisin, evet. Ama oyunu kimi zaman bazı yerlerinde bir yenilgi mi acaba dediğin anlarda itibaren bir karakteristik duruşta bir terslik var mesela.
Evet.
Bütün bunların hepsi o kortta o zorluğu beraberinde getiriyor. Yani demek istediğim şu, siz bir dağa tırmanabilirsiniz, psikolojiniz bir tenistekinden daha rahat olabilir. Bu derece zor yani.
Yani Djokovic deyince, Djokovic hani kazanmak için her yol mübahtırı biraz oynuyor ve bu da dinleyici, izleyici, taraftar nezdinde Djokovic'i antipatik yapıyor. Hiçbir zaman bir Federer'e söylendiği gibi, hitap edildiği gibi ekselansları denmiyor Djokovic'e, değil
evet
mi?
Şimdi Federer mesela dünya sıralamasında 237 hafta bir numarada kalmış bir adam.
Hı hı.
29 Grand Slam oynayan tek tenisçi, bunun 19 tanesini kazanmış. Bugün adamı tekrar bir tenis kortuna çıktığı zaman aynen şöyle görüyorsunuz. Bir insan bu kadar mütevazi olur, bu kadar rahat olur ve maçın bütün baskısına rağmen yine o kadife bileği gibi bileğini bu kadar iyi çalıştırır. Hani daha önce de yine konuşmuştuk. Yani Federer şundan haberdar biri. Kuşkusuz bütün tenisçiler de öyle ama yani o gördüğümüz top nasıl bir şeydir? Yere düştüğü zaman nasıl bir falso alır? Hangi forehand ya da backhand vuruşlara nasıl bir tepki gösterilir? Ya da nasıl o birdenbire bir stop edilir? Tam file önüne düşürülür? Bütün bunları o kadar müthiş bir şekilde uyguluyor ki mesela o da tarihteki hakikaten en iyilerden bir tanesi. Ama mesela Nadal'a bakarsanız, şimdi böyle anlatabilirim, mecburen farklı isimleri
biliyorum. Tabii, tabii.
Yani toprak kortta inanılmazdır. Kimi evet. benimsemez mesela.
İspanyol boğası olarak da tenis tarihine geçmiş bir isim değil mi?
Evet, zaten kendisi için derler ki tenisin kas gücü. Tabii. Ama Federer'e baktığın zaman bu benim kendi yakıştırmam. Tıpkı futbolda olduğu gibi kadife bir bilek var. Yani o topu o kadar enteresan vuruşlarla hakikaten insana hani pes dedirtecek karşı tarafa psikolojisini yok edecek vuruşlar yapabiliyor. Ama Nadal çıktığı zaman örneğin öyle bir fizik gücü ortaya koyuyor ki artık siz onunla yarışmaktan bıkıyorsunuz. Ki Nadal'ın mesela kazandığı üst seviyedeki maçlar da yine böyle şeydir. 3 saatlik, 3 küsur saatlik maçlardır. Karşı taraf direndikçe o fizik gücünü ayakta tutar ve artık belli bir noktada pes edersiniz. Hele ki kort topraksa.
Yani bir otomobilin rodajının, motorunun açılması gibi süre uzadıkça Nadal'ın verimliliği bir üst çizgiye çıkabiliyor diyorsun değil mi? Doğru mu
evet,
anlıyorum?
Evet, dört çekişli bir araba gibi şimdi. Evet, madem oradan evet, girdi, evet, görebilirsin evet. yapayım. Yani demek istediğim farklı sporlarda da öyledir mesela. Kişiler özellikle teniste bu çok belirgin oluyor. Kişisel karakterleri, seyircilerle olan iletişimleri, maç anında efendim bir servisi kullanmak hemen öncesindeki vücut dili. İşte yani o kadar çok detay
onun var, değil mi?
Bir noktaya gelmesini sağlıyor ki mesela şey bilirsiniz çok iyi tenis maçlarında servis atacağı an herhangi bir sporcu iki sporcundan bir tanesi kesinlikle çok ciddi bir sessizlik istedir. Tabii. Şimdi orada temel sebep zaten o tenisçinin konsantresinin kaybolmamasıdır. Küçücük bir ses bile oradaki şeyi atmosferi darmadağın edebilir ama mesela buranın yani o anın eksi ya da artı karşı rakibine herhangi bir avantaj ya da dezavantajı yaratması için bir hareket yapabilir sporcu. Böyle maçlar da gördük. Yani öyle bir spor ki bence şeyle çok direkt alakalı. Mutlaka bütün spor branşları da öyle ama tenis hakikaten bir psikoloji işi.
Evet, bir psikolojik harp var bütün maç boyunca. Şimdi sevgili Özkan, o mutlak sessizlik deyince Roland Garros ile özdeşleşen o tabir hemen benim kulaklarımda çınladı. Sivuple, sivuple değil mi? Bu aslında sivupleyi Eda'ya söyletmek lazım. Çok iyi Fransızcasıyla çok iyi telaffuz eder. Bana hemen kaşını kaldırdı, kötü telaffuz ettiğimi bana ima etti. Artık bu kadar olabiliyor. Bir başka tenisi konuştuğumuz programda Eda'dan mikrofon başında sivupleyi alalım. Ben unutursam sen unutma Özkan.
Elbette unutma.
Şimdi senin yine çıkardığın, emek çıkardığın notlar var. Onlarla gidelim ve öyle görünüyor ki bir programa sığdıramayacağız biz. Haftaya da tenis üzerinden bizim tenisçilerimizle de değinerek gideriz. Bu hafta şimdi süremiz el verdiğince gidelim. Senin çıkardığın listede kortların benim de akranız işte biliyorsun çocukluğumuza denk gelir. Kortların asi çocuğu Bjorn Borg vardır. İstersen evet. onunla başlayalım. Senin çıkardığın şimdi, notlarda diyor ki İsveçli raket 16 yıl aktif oynadı. Tenklerde 5 Wimbledon, 6 Fransa açık, 11 Grand Slam şampiyonluğu var diyor Borg için. Ama burada Avustralya ve Amerika eksik görünüyor değil mi?
Şimdi elbette yani kısa notlarda onlar. Zaten işte 16 yıl aktif tenis oynaması, hı-hı. 5 Wimbledon kazanması bakın sadece bu cümle bile. Wimbledon ki mesela hemen ondan da kısaca söz edeyim. Yani tenis demek belki de biraz abartılı olabilir ama bence değil. Yani Wimbledon demektir. O birdenbire işte hava kapanır.
Yani dördünü birden böyle kendince sıraladığımda diyorsun en önde Wimbledon mu vardır diyorsun?
Bence kesinlikle öyle çünkü hı-hı. bakın o psikolojik dengeyi Wimbledon nasıl bozuyor? Biliyorsunuz İngiltere ilginç bir yer hiç durmadan yağmur yağan.
Evet.
Çok sevilen ama yahu buranın yağmurundan bıktık diyen birçok insan vardır. Sporcu vardır farklı branşlarda. Hı-hı. Şimdi Wimbledon'da üstü açık bir yerde oynandığı için ama üstü kapanma teknolojisi de var. Hı-hı. Tam maç başlanır. Efendim tam böyle şeye gelir, en güzel noktaya gelir, bir de bakarsınız ki yağmur yağar. Hadi bakalım tekrar ertelenir. Ertesi gün tekrar oynanır. O bahsettiğim o inanılmaz şey, o kurgu, o psikolojik üstünlük savaşı sadece bir yağmur sebebinden ertesi güne aksar. Dolayısıyla zorluk derecesi bence daha da fazla. İnanılmaz işte İngiltere'nin geleneklerine uygun olarak, artık bunu eleştirmiyorum tabii orada bir kültür bu. Farklı farklı bambaşka yerlerden insanlar onu oturur. İşte Hollywood yıldızlarını görebilirsiniz. Orada o ki herhangi bir hareket bile bütün dünyanın konusu olur. kortun o yeşilliği efendim, yanında top top.
Tam onu ben de vurgulayacaktım. Hani zemin çimdir Wimbledon'da diğerlerinin evet, evet. aksine değil mi?
Evet, bu iyi, güzel bu ayrıntıyı hatırlatman çok iyi oldu abi. Şey, evet, bunu herkes bilir zaten. Hı-hı. Ben söylemeyi unuttum. Çok önemli aslında. Çünkü biraz önce söylemiştim. Toprak ve çim gerçekten birbirinden farklı diye.
Tabii.
Yani o çok ciddi bir statüdür. Eğer siz Wimbledon'ı kazandıysanız zaten hani bütün dünyada size selam durulur gibi. Biraz önce söylediğim mesela Ivan Lendl hiçbir kez, yani hiçbir zaman, özür dilerim yanlış cümle oldu, hiçbir zaman Wimbledon'ı kazanamadı ve kariyerinin en büyük eksiği olarak gördü. Hmm. Ve yine kendisine biraz Lendl özel programı gibi olsun istemiyorum ama tabii. yani çok konuşulan bir tenisçiydi bizim jenerasyonda, belki o yüzden ondan çok söz ettim. Wimbledon'ı kazanamamış olması onun kendi kişisel kariyerinde bir tık aşağıda olmasını da beraberinde getirdi.
Ya da bir nevi ama nazar boncuğu olmuş o da onun için değil mi?
Ve belki de evet, son günlerin tabiriyle evet nazar boncuğu oldu. Demek istediğim şey yani Brian Burke'den şöyle bir şey var. Hani basketbolda Michael Jordan'dan bahsediyoruz mesela.
Hı hı.
İşte geçenlerde anladığımız Allah rahmet eylesin işte şeyden Halter'den Naim var mesela.
Hı hı hı.
Naim var. Şimdi tenis de biraz Michael Jordan gibi Brian Burke. Yani öyle bir tenisçi ki işte o bahsettiğim biraz önce üstüne atıklarda bulunduğum Wimbledon'ı 5 kez kazandığın zaman bir kere bütün beni hatırlarsın sen de mutlaka bizim çocukluğumuzun dergilerinde spor dergisi olsun işte bir gazetenin verdiği ek olsun hiç fark etmez bir Bjorn Borg posteri kesin oluyordu.
Biraz da öyle sinematografik ikonik bir karakterdir o biliyorsun. Sarı saçlı, sakallı, bıyıklı bir erkektir böyle ve 70'lerin hani farklı bir tipolojisiyle de öne çıkmış bir isimdir. Hemen ardından senin listende var ama bu listene kadın tenisçiler itiraz ederlerse haklı olacaklar. Ağırlıklı erkek olmuş. Onu evet. ilerleyen programda telafi etmeye çalışalım birlikte.
Peki,
John McEnroe. Yani John McEnroe deyince kortun ortasında habire raketlerini yere vuran, paramparça eden, kıvırcık saçlarıyla böyle agresif dolanan bir adam benim gözümün önüne geliyor. Çocukluğumuzda yine Burke gibi çok izlediğimiz bir isimdir John McEnroe'da.
Şimdi hani olmazsa olmaz derler ya. Tenisin olmazsa olmazıydı. İşte saçında o klasik bandı.
Hı hı.
Ondan sonra o dönemin pop yıldızlarına benzeyen fizyonomisi.
Hı hı.
Hani böyle biraz Simon & Garfunkel
evet.
tarzı bir değişik bir tipi vardır onun. Art Garfunkel'a benzer. Dolayısıyla şey var yani o da çok fazlasıyla ikonik bir karakterdi. Ve Bjorn Borg gibi bir adamı zorlamak, zaman zaman onu köşeye sıkıştırmak. Hı hı. Ya da o bahsettiğin karakteristik hani en başta da söylediğim gibi o tip hareketlerle seyircinin belki nefretini kazanmak, kimi zaman sevgisini kazanmak. Mesela şöyle bir şey yapmıştı bir maçında yenildiği zaman iki elini böyle öne doğru tutup test demişti karşıdaki karakteriye. O mesela tenis tarihinde yer aldı. Yani orada şunu söylemeye çalıştı. Elimden geleni yaptım ama artık pes.
Aslında güzel bir hareket değil mi? Yani egolarından bence sıyrılmış bir sporcunun davranışı bence çok şık bir hareket.
Zaten akılda kalmasının temel sebebi şu oldu. Bu kadar egosu yüksek bir adamın bunu yapması hakikaten karşıdaki çıtanın yüksekliğini gösterdi
çok,
bize.
Çok yüzden doğru, çok güzel özetledin evet. Yani karşı tarafında orada ayrı bir noktada olduğunu artık kabul ediyor yani. Pes demek o demektir zaten bir manada.
Elbette. Borg'un, işte Bjorn Borg'un yarattığı etki buyken McEnroe da bu şekilde tenisin içinde yer aldı. Ama o da öyle çok böyle iz bırakan isimlerden bir tanesi. Çünkü bu bahsettiğimiz o Grand Slam tabir edilen turnuvalarda yani kesinlikle bir final ya en kötü yarı finale oynardı yani.
Şimdi
dolayısıyla olsun bir sorun da imkansız yani öyle bir gözüküyor.
Sevgili Özkan, bir taraftan da gözüm saatte hakikaten su gibi akıyor zaman. Biz şu anda konuşurken sesimiz Avustralya'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Türkiye'nin sesi radyosu farkıyla, İngiltere'ye gidiyor, işte Fransa'ya gidiyor. Bu dört ülkeyi niye sayıyorum? Dört Grand Slam'in yapıldığı ülkeler olduğu için ona vurgu yapıyorum. Hakikaten büyük bir küre, yer kürenin her yerinde yaşayan bir spor dalı tenis. Tıpkı işte Türkiye'nin, TRT'nin, Türkiye'nin sesi radyosu farkıyla da dünyaya ulaşması gibi. Çok fazla isim var, çok fazla turnuva var. Bunlara evet. Bir programda hakikaten sıra gelmeyecek. Wimbledon dedik. Hemen arkasından işte o toprak kortu, kiremit zeminli kortuyla, bu bölümde biraz bunları konuşalım istiyorum. Toprak zeminli kortuyla Roland Garros var değil mi? O
evet.
kırmızı topun
evet.
kiremit tozu haline geldiği bir süre sonra. Onunla ilgili neler söylersin Roland Garros'la? Avustralya ve Amerika'ya da değinelim son 7 dakikada biraz detaylıca.
Şimdi hızlıca söyleyeyim. Bu son derece aslında bilinen bir şey ama yani tenis başka bir koşul, toprak başka bir koşul. Hı hı. En başta bahsettiğim o topun alacağı falsolar, hı hı, ya da sporcuların kendi kişisel fiziksel durumlarına göre Çin'de başka bir yorgunluk, toprakta başka bir kolaylık, hı hı, artık adı ne her neyse, bu koşullar değiştiği için kişilerin fizyonomisine göre de kimilerine göre buradaki performans ciddi oranda değişiyor. Hı. Dolayısıyla siz Wimbledon'ı kazandığınız zaman Roland Garros'u eğer kazanamıyorsanız bu sefer size tenis camiası tarafından bir takım eleştiriler geliyor. Hı hı. Yani şöyle bir cümle söylenebiliyor. O dediğim yani X kişi Çin'de iyi fakat toprakta iyi değil. Hı hı. Şimdi zaten bugün Nadal'ın evet bu bir toprakta gerçekten üzerine yok gibi bir cümle söylenmesi bununla alakalı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Wimbledon'ı kazanan bir kişi o bahsettiğimiz dörtlü turnuvanın yani diğer Grand Slam'lerin de aynı zamanda finalinin en büyük favorilerinden bir tanesi oluyor. En azından o ezici psikolojik üstünlük anlamında artık Wimbledon şampiyonu olarak mesela Amerika'ya gidiyorsunuz. Hı hı. Veyahut da Roland Garros'a gidiyorsunuz. Ya da Avustralya'ya gidiyorsunuz. Bir kere orada siz bir farklı karşılanıyorsunuz. Hı hı. Çünkü İngiltere'deki gelenek çok daha önce, daha sonra öbür tarafa gidiyor ki tenis bir Fransız sporudur. Hemen onu da söyleyelim. Hmm. Dolayısıyla anamat onu oraya olmasına rağmen tıpkı şey gibi yani hani kendi atasporu gibi artık o hale getirmiş. O
yani
kadar
İngilizler futbolun gibi yanına neredeyse tenisi de atasporları gibi almışlar diyorsun.
Yani çünkü şunu biliyorlardı hani çoğu tenis otoritesi de şunu söyler. Yani 21. yüzyılın bile sporu tenis olduğunu söylediler. Ve biraz önce bahsettiğimiz Bjorn Borg ya da McEnroe gibi isimler, hı hı, bu sporun artık bizim kendi Türk insanının deyimiyle demlenmesinde, bir noktaya gelmesinde endüstri haline dönüşmesi ki çok ciddi bir parasal bir durum vardır. Milyonlara varan kazançlara, efendim inanılmaz reklam anlaşmalarına falan dönüşmesi o oyuncularla olmuştur. Bir de işte o bahsettiğimiz, biraz önce isminden bahsettiğimiz Roland Garros'tan veyahut da işte Wimbledon'dan ya da o dörtlü Grand Slam'den halen bugün dünyada tenis sıralamasına girebilmeniz için çok ciddi bir efor sarf etmeniz lazım. Yani bütün tenis severler zaten bunu biliyor ama ilgi duyanlar için söyleyeyim. Eğer siz bir final izliyorsanız, yarı finalde çok ciddi hikayesi olan bir kişiyi de aynı zamanda izliyorsunuz demektir.
Değil mi?
Oraya gelmek o kadar ama o kadar zordur ki mesela kendi bizim Türk tenisçilerimizden bahsedeceğimiz programda
haftaya mutlaka o isimlere değinelim. Bir Nazmi Bari'miz var biliyorsun.
Evet.
Da bir marka Türk tenisinde. İpek Şenoğlu daha genç kuşak hani hepimiz biliyoruz. Marcel, evet, İlhan var, Çağla Büyük Akçay var, Başak Eraydın var, İpek Soylu var, Engin Kırkın var, Melis Sezer var. Hep bu senin de öne çıkardığın isimler bize ilettiğin listelerde. Hakikaten Türkiye'de de hani son 3 dakika biraz buna değinelim. Haftaya daha, evet, detaylı konuşalım. Türkiye'de de tenisi nerede görüyorsun Özkan?
Şimdi şöyle bir şey var. Biz Ankara'dayız. Bunu çok net gördük kendi çocukluğumuzda da ve tenisin tarihine baktığım zaman da ben bunu gördüm. Bir kere tenis denilen spor Ankara Tenis Spor Kulübü ile alakalı bir şey.
Özdeşleşmiş bir yer diyorsun.
Kesinlikle böyle ve Ankara'da o dönemin tarihini incelediğiniz zaman Türkiye'de o dönem 30'larda, 35'lerde, 45'lerde, 57'lerde bu yani hangi tarihe giderseniz gidin geçmişte Ankara'da tenisin bir numara olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Fakat biraz önce söylediğim bu işin endüstrileşme boyutunda yani günümüze doğru yaklaştığımız zaman artık tenisin İstanbul'a doğru
transfer olduğunu, evet.
Çünkü yine orada çok ciddi tenisle ilgili yatırımları var. Bakın, hı-hı, Türkiye'de biz zaman zaman duysak bile inanın bana öyle bir hummalı çalışma var ki o kadar işin üstüne eğiliyorlar ki, hı-hı, bir şeyler yani bir takım başarılar elde edilsin diye. Ama dediğim gibi olay gerçekten hani yapılması öyle bir basit bir spor değil. Çok kalite isimler var. Ama soruya tekrar dönersen çıkış noktası Ankara.
Son 30
sonra,
saniye
daha
evet.
Sonra evrilişi İstanbul. Bu arada da tabii ki olmazsa olmaz bu tarihsel süreçte bir takım insanlar tabii ki hepsi birer tuğla koyuyorlar ki tenis Türkiye'de belli bir noktaya geliyor. O bahsettiğiniz biraz önceki isimler zaten Hafta eğer tekrar tenis konuşursak onlardan uzun
öyle yapalım, bahsedelim. Öyle yapalım çünkü hakikaten birçok başlık kaldı. O başlıklara değinelim. Türkiye'deki tenis sürecini konuşalım. Tarihsel süreç içinde Türkiye'de tenis neredeydi? Tenisle artık bu kalmadı ama tenisle tenisin üzerine yapışmış olumsuz bir tabir vardı 70'lerde, 80'lerde. Hani biraz böyle zengin sporu, entel sporu diye. Aslında öyle olmadığını, ciddi alt gelir sosyoekonomik gruplardan gelip dünyada teniste çok önemli marka olmuş isimleri de haftaya konuşalım Özkan. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Çıkardığın notlar haftaya yine önümde olacak. Sen de yine karşımızda olacaksın. Biz yine kaldığımız yerden spor daima da konuşalım. Hakikaten futbolun bu kadar ağırlık kazandığı bir çağda ve dünyada bu farklı alanlardaki spor dallarına biz eğilmeye devam edelim. TRT farkıyla, Türkiye'nin Sesi Radyosu farkıyla, spor daima ekibi farkıyla diyorum. Sana çok teşekkür ediyorum sevgili Özkan. Evet sevgili dinleyiciler, spor daima ekibi deyince programın girişinde belki söylemeyi unuttum. Bütün bu programların hazırlanmasında, tekrar yayınlarında, podcastlerinde sevgili Eda Kotanoğlu'nun çok büyük emekleri var. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Sesimiz dünyanın her yerine bu kadar sağlıklı ulaşıyorsa ana kumandadaki arkadaşlarımızın sayesinde. Bu haftada yine birçok programda olduğu gibi sevgili Recep Özden vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Telefon hattımızda spor daima programının daimi konuğu, ciddi manada milli sporcu geçmişi de olan sevgili Özkan Pekesen vardı ve mikrofonun başında da spor daima ekibinin lideri, prodüktör Murat Örem olarak seslendim sizlere. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmek dileğiyle dinleyemediğiniz programlarımızı da yine spor daima podcast üzerinden dinleyebileceğinizi hatırlatmayla sizlere veda ediyoruz. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Spor daima. Spor daima.